Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Özkahyoğlu. Her hafta olduğu gibi Medya Okur Yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle beraberiz. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim.
Bu hafta tabii çok yoğun bir haftaydı. Dünya gündeminde İslamofobiye var. Biz de bu programı geniş çaplı bir İslamofobiye dosyasıyla detaylıca konuşalım istiyoruz. Biliyorsunuz hafta başında Macron ve Fransız hükümet yetkililerinin Hazreti Peygamber'e yönelik çirkin karikatürlerin devlet kurumlarının binalarında yayınlanması, afişe edilmesi kararıyla yeniden bir İslamofobiye tartışması başladı. Tabii Fransa ve Almanya İslam düşmanlığı konusunda resmen birbiriyle yarışıyor diyebiliriz. Aynı günlerde Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne 140 tane asker girdi arama yapma bahanesiyle. Namaz kılınan halıların üzerinde ayakkabıyla dolaştılar. Resmen korkunç bir mesaj veriliyor aslında.
Evet, bu şey gibi İbrahim'ciğim, bu 28 Şubat sürecinde böyle bir takım kurumlar hakkında, insanlar hakkında belli bazı kampanyalar yapılırdı. Akabinde de hemen bir takım yasal tedbirler, işte efendim kovuşturmalar, belki insanların takibiyle sonuçlanan bir takım önlemler alınırdı. Yani bunlar aslında küresel çapta bir operasyon. Bizim 28 Şubat dönemlerinden aşina olduğumuz operasyonları biz şu anda küresel çapta yaşıyoruz ve bu belli dönemlerde tekrar ediyor. Yani hiç şaşırtıcı değil yani. Bu bir kampanya. Bunu özellikle belli bazı merkezlerde organize ediyorlar ve o noktada da bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Yani o Fransa'daki karikatür dergisinin adını zikretmeye bile değmez. O paçavranın yani ortaya koyduğu o kapaklar, daha önceki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le ilgili karikatürleri, yani ifade özgürlüğüymüş efendim, bir takım böyle Avrupa'nın kazanımları çerçevesinde normal işlermiş gibi böyle tekrar ısıtılıp önümüze getiriliyor. Yani Almanya'daki o polis baskını, diğer ülkelerdeki bir takım böyle organize faaliyetlere baktığınız zaman anlıyorsunuz ki bir şeyin mevsimi gelmiş. Yani bu tabii tek bir faktörle açıklanamayacak kadar karmaşık bir konu. Senin söyleyeceklerin varsa onları söyle, bu İslamofobiye ile ilgili. Oradan yavaş yavaş analize geçelim. Yani bir sonuçta çok boyutlu bir konudan bahsediyoruz.
Tabii ki de. Yani tabii birçok araştırma var. Yani rakamlar bize özellikle Avrupa merkezli Müslümanlara karşı ciddi baskıların olduğunu gösteriyor. Dediğiniz gibi bu baskılarda dönem dönem artıyor. Aslında ben notlarımı karıştırırken size bu soruyu iletmiş olayım. Yani neden Peygamberimiz hedef? Neden Fransa Cumhurbaşkanı Macron böyle bir adım attı? Bununla ilgili yorumlarınızı alayım.
Evet, şimdi bu Macron'un önümüzdeki dönem seçilip seçilmeyeceği noktasında bir hakikaten telaşı var. Afrika'ya yönelik açılımları, işte bu tür İslam'la ilgili beyanatları, Hazreti Peygamber'in karikatüre yönelik efendim güya özgürlükçü tavrı falan, aslında Macron'un da bağlı olduğu lobinin, yani Macron'un da ipini elinde tutan lobinin ve diğer efendim Avrupa ülkelerindeki aynı anda ortaya çıkan İslam karşıtı hareketlerin aslında en temeldeki sebebi Avrupa'da artan Müslüman nüfus.
Evet.
Çok ciddi bir gelecek var orada. Yani nüfus itibariyle bu bir tehdit unsuru. Yani Avrupa'da önce bu kamuoyu nezdinde, işte sağ partilerin yükselişi şeklinde bu tehdit aslında algılandı. Daha sonra o entelektüel Avrupa'nın, hani Avrupa Birliği kafası, Avrupa Birliği'nde oluşturan kafa kendine göre her yerde aynı önlemleri almaya başladı. Bu nasıl bir önlem? Birkaç boyutu var bu önlem setinin, aslında dizisinin. Bir tanesi, bir kere Avrupa İslam'ı oluşturmak. Yani ılımlı İslam, kendi beyanatlarıyla. O İslam'ın işte efendim alternatif olan hayat tarzının ve dahi yönetim tarzının bir efendim ehlileştirilerek, tırnak içerisinde, kendi mevzuatlarına, kendi yaşayışlarına bir halel gelmemesi. Bu anlamda işte imamlar efendim istihdam ettiler, kendilerine uygun işte efendim bir eğitim müfredatı ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabi bu ülkeden ülkeye değişen laiklik uygulamalarıyla da alakalı bir şey. Fransa daha katı bir laikliği benimserken Almanya ve diğer ülkelerde daha nispeten insanların en azından dışarıdaki, kamudaki özgürlüklerine dokunmama şeklinde bir eğilim var. Fransa daha bu noktada katı bir tutum izliyor. Avrupa İslam'ını, yani kendilerine ehil, kendilerinin o gidişatını bozmayacak bir İslam'ı bir taraftan devam ettirirken bununla ilgili önlemleri, diğer taraftan da kamuoyu nezdinde İslam'ın temsilleriyle, simgeleriyle, sembolleriyle böyle bir tür hani aşağılayan ve onu özellikle terörle özdeşleştiren bir kampanya yürütüyorlar. Bu kampanyanın da aslında özellikle yeni yetişen nesiller üzerinde bir etkisinin olmasını aslında bekliyorlar. Yani şimdi biz şöyle düşünüyoruz.
Tabii çok genç bir kuşak var.
Evet.
Değil mi?
Yani bu ciddi. Şimdi burada bir karikatür yayınlanıyor. Diyelim Pakistan'da 30 kişi ölüyor. Yani ertesi gün işte çıkan arbedede şunda bunda. Yani bu bir tarafından hakikaten bir ilginç de bir şey. Yani analiz edilmesi gereken bir şey. Ama işte bunun aynı anda ortaya çıkmış olması üçüncü gün genç nesillerde böyle bir şey meydana getiriyor. Yani şimdi hani Avrupa'nın ortasında güya medeni bir hayat yaşıyor. Gayet refah içerisinde. Oranın şartlarına uyum sağlamış. Fakat Müslümanım ben diyor. Ama bir taraftan da bu böyle bir gerilim içerisinde nerede duracağını, nasıl bir aslında tavır alacağını belirleme noktasında sıkıntı çekiyor. Bu İslamofobiya aslında bir bu noktada çok yönlü bir kampanya. Yani genç nesillere yönelik ayrı hedefi var. Orta nesillere yönelik ayrı hedefi var. Bir de İslam dünyasına yönelik ayrı bir hedefi var. Mesela burada İslam dünyasına yönelik hedefte Türkiye'de özel bir yerde duruyor. Çünkü son dönemde İslam dünyasının neredeyse yükselen tek sesi, savunucu tek müdafi konumunda Türkiye. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de halkımızın bu noktadaki hassasiyetleri her yerde makes buluyor. Şimdi bu Fransa'nın mesela tutumuyla ilgili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da diyelim işte başka bir takım Müslüman tırnak içerisinde yine söylüyorum zevatın, yani böyle bir Fransız mallarına karşı mesela boykotu biz tanımıyoruz. Tam tersi Fransız mallarını bir karşı boykotla almak istiyoruz tarzındaki yaklaşımlar aslında Fransa ile falan alakalı değil. Tamamen işte bizim belki Türkiye'nin o duruşuyla alakalı, Türkiye'nin öne çıkması, liderlik pozisyonuna geçmesi birilerini korkutuyor. Bu noktada da ben hakikaten şu anki siyasi iradenin, Türkiye'deki siyasi iradenin fiili halife gibi davrandığını düşünüyorum. Yani bu İslam ümmetinin şu anda tek sesi, tek savunucusu konumunda. Yani yazık gerçekten bazı kendilerine Arap diyen, Müslüman diyen insanların bu tutumlar karşısındaki, İslamofobiya karşısındaki tutumları gerçekten içler acısı. Yani Sisi bile Mısır'da yani bunu yaptı, yani bu Fransa'ya karşı bir tavır gösterme zorunda hissetti kendini. O ittifakı bozdu dolayısıyla.
Evet.
Yani Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ittifakını. Bu açıdan hakikaten İslamofobiyanın görünümü bir taraftan birilerinin ipliğini pazara çıkarırken, diğer taraftan da biraz önce ifade ettiğim gibi kendi genç nesillerine yönelik ayrı bir kampanya. İşte oradaki mevcut işte orta yaş ayrı bir kampanya. Bir de Müslümanların geneline yönelik İslam ümmetine karşı ayrı hedefleri olan bir kampanya olarak yürüyor.
Evet, biz ilk programdan beri aslında iki konuyu hep konuştuk. Birisi bu Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, yani Kushner'in önderliğinde İsrail'le az önce bahsettiğiniz Arap ülkeleri arasındaki diyalogların anlaşmaları konuştuk. İkincisi de aslında her programda Macron'a da bir değindik. Yani evet. Sanki başta söylediğiniz o İslamofobinin aslında bir anda patlak vermediğini, aslında bunların hepsinin birer üretilmiş gündem olduğunu da gösteren bir şey.
Evet, yani işte burada tam da burası işte İbrahim'ciğim. Bizim medya okur yazarlığı programımızın da temel aslında noktası. Burada medya nasıl kullanılışlı bir alet. Yani şimdi Altınoluk Gündem'in dünkü sayısında çok güzel grafiklere yer vermişsiniz. Tebrik ederim, teşekkür ederim bu arada. Yani özellikle o bir takım Avrupa medya kuruluşlarından kapaklar. Hı hı. Onları SETA mı hazırlamıştı?
Evet, SETA'nın raporu, Medya Dijital
Fobi raporu. Çok güzel bir raporu. Hı hı. Onu özellikle tavsiye ederiz dinleyicilerimize. Yani nasıl kapaklarla çıkıyor medya? İslamofobiya noktasında gerçekten nasıl bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar? Yani insanın tüyleri ürperiyor. O noktada medya çok kullanışlı bir alet. Ve medyanın bu faaliyet, yani bu kampanya içerisinde çok böyle kendi sadık bir aslında hizmetkar rolü gördüğünde bir kere daha anlamış oluyoruz.
Evet.
Dünya medyasının, küresel medyanın özellikle.
Evet. Medyaya yansımalarını, yani medyadaki İslamofobik saldırılara bakalım ama öncesinde dilerseniz yani Avrupa özelinde rakamlar bize neyi gösteriyor? Yani Müslümanlara yönelik, mültecilere yönelik saldırılar ne durumda? Çok yakın zamana dair veriler. Hızlıca paylaşayım dilerseniz. Mesela Danimarka'dan başlayalım. Danimarka'da 2016 yılında 56 tane İslamofobi vakası ki diğer ülkelerden bahsedince göreceğiz Danimarka'da daha düşük kalıyor bu rakam aslında fakat
ne tür vakalar oluyor yani işte Kur'an'la ilgili mi yani camilere saldırı mı insanlara başörtüsü yüzünden saldırı mı bu tür olayların da yani
bahsettiğiniz gibi hem ibadethanelere hem de kişilere saldırılar var burada.
Evet, evet.
Danimarka'daki rakam normalde sadece 56 İslamofobik vaka olmasına rağmen toplam işlenen nefret suçları içerisinde %20'ye denk geliyor ki çok da yüksek bir rakam aslında. Yine Belçika'da sadece Brüksel'deki DEAŞ saldırısı sonrasında bir ay içerisinde 36 İslamofobik olay kaydedilmiş. Avusturya tabii bu konuda aslında daha da önde. Çok fazla kendi liderleri açısından bakıldığında da hani devletin en tepe noktasından itibaren İslamofobik saldırılar gerçekleştiren bir ülke. Burada da 2016 yılında 256 tane İslamofobik vaka. Fakat Fransa'ya geldiğimizde işin rengi değişiyor tabii. Fransa yani topyekün bir mücadele tırnak içerisinde veriyormuş görüntüsü arz ediyor. 19 camiyi kapatan bir hükümetten bahsediyoruz. 750 kişi ev hapsine alınmış. Aynı şekilde 4500'den fazla polis baskını düzenleniyor ve gözaltına alınan kişi sayısı 25.000'e ulaşıyor. Terörizmi önleme veri tabanı dedikleri veri tabanına da 17.000 kişiyi eklemişler geçtiğimiz yıl Fransa. Evet. Yine Almanya'ya baktığımızda tabii Almanya Müslümanlara yönelik ayrı, ibadethanelere yönelik, camilere yönelik ayrı saldırılar gerçekleştiren bir ülke. Toplam 100 camiye saldırı gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz hafta başında da biliyorsunuz Berlin'de yine Mevlana Camisi'ne benzer bir saldırı gerçekleştirmişlerdi. Müslümanlara hedef alan 1000 saldırı gözüküyor. Müslüman öğretmenlerin %60'ı da Lütfü abi ayrımcılığa uğradığını düşünüyormuş Almanya'da.
Evet.
Burada mülteci barınaklarına aynı zamanda mültecilere yardım eden görevlilere de saldırı var. Bu saldırıların rakamlarını da çok fazla girmeden söyleyeyim ama çok yüksek rakamlar. Neredeyse gün başına bir saldırı düşüyor. Yani her gün mültecilere yönelik, Müslümanlara yönelik saldırılar var. Aynı zamanda Müslümanlara yardım eden, mültecilere yardım eden, onlarla birlikte olanlara da ayrıca saldırı var. Yani bunlar evet. Da muhtemelen Alman vatandaşlarıdır.
Evet. Şimdi bir taraftan nüfus artıyor. Diğer taraftan bir mülteci akını var. Herkes Avrupa'ya gelmek istiyor. Özellikle o Suriye ve işte bir takım sıkıntıda olan İslam ülkelerinden. Şimdi dolayısıyla nüfusu kontrol edemiyorlar. Öbür taraftan mültecilerin gelişini engelleyemiyorlar. Bir şekilde bunu herkesi o noktada hizaya getirmek için İslamofobiyi bir araç olarak kullanıyorlar. Tabii burada şunu da ifade etmek lazım İbrahim'ciğim. Yani onu da atlamayalım. Özellikle 1980'li yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile mücadele, o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği tabii çerçevesinde bir işte Üsama Bin Laden öncülüğünde bir aslında Suudi ekibi silahlandırdığı, eğittiği, önünü açtığı, dolayısıyla bunun da işte Taliban gibi bir harekete yol açtığı, Afganistan'da, Pakistan'da böyle bir aslında ortam oluştuğunu biliyoruz. Bu böyle sadece bununla kalmadı. Özellikle Suudi Arabistan'ın Selefi gruplar dediğimiz neo Selefi. Şimdi Selefi dendiği zaman bizim Selefe canımız kurban yani. Selef demek Allah Resulü'nden sonraki ilk nesil demek. Yani ondan sonraki devam edenler, ilkler demek yani. Ama neo Selefi diye kendilerine isim verenler veya o şekilde adlandırılanlar işte efendim o İslam'ın büyük sermayesini, büyük mirasını görmezden gelip tamamen efendim bir böyle zahiri anlayışla dar, sığ, bir kısır bir bakışla bir efendim kaba anlayışı enjekte etmeye çalıştılar. Ve bunlar hakikaten bizim gönül coğrafyamızda çok ciddi tesirleri de oldu. Yani burada işte buradan giden birçok gönüllü teşekkül, oradaki idarelerle ya da bir takım efendim oradaki gayrimüslimlerle değil, bunlarla sıkıntıya düştü. Yani bunlar onları, bizim Türkiye'den giden işte ehli hayrın önünü kesti. Yani bu noktada da gerçekten bu neo-selefiler çok kullanışlı bir aparat olarak hakikaten efendilerinin nerede efendim bir İslami inkişaf varsa orada bittiler. Aynen DAEŞ gibi yani. Şimdi bunun tabii Avrupa'da bir takım camilerde, bir takım efendim yerlerde örgütlenmediğinde söyleyemeyiz. Muhakkak onların da o konuda böyle bir altlığı, bir zemini oluşmuştur. Yani burada bir şey de var.
Bir imaj çalışması aslında,
evet,
değil mi?
Evet, yani bunu evet. Şimdi onları o aralara sokup bu şekilde efendim, şimdi onlar tukaka ilan edildiler. Onları bir şekilde artık elimin etmek istiyor. Bizzat ağababaları Suudi Arabistan artık daha ılımlı bir İslam anlayışına doğru yelken açtı. Nerede demir atacağını Allah bilir yani. Ama bu arada işte Avrupa ülkelerinde ya da işte bir takım gayrimüslim ülkelerde ortaya çıkmış olan bu İslami örgütlenmeler, organizasyonların içerisinde oradaki masum halkın, Müslüman insanların kendi efendim dini ihtiyaçlarını görmek için oluşturdukları organizasyonların ötesinde bir takım böyle işte dışarıdan gelen o Suudi paralarıyla, Suudi finansıyla bir şey oluşturuldu, bir network oluşturuldu. Bu da aslında bir taraftan sarsıldığı için, yani suyu kesildiği için burada da bir şey var arada. Yani aralara serpiştirilmiş bu insanlar şey gibi, hani ne derler, böyle bir İngilizce bir söz vardır. Bebeği içine yıkadığın suyla atmak yani, gibi bir şey yani. Yani bebeği de şu anda feda ediyor Avrupa. Dolayısıyla o anlamda masum olanlar masum Müslümanlar oluyor. Ben o noktada özellikle aklı başında, aklı selim sahibi insanların Avrupa nezdinde bu tür dolduruşlara gelmemesi ve kendilerine yönelik nefretçi, ırkçı söylemlerin bir şekilde o İslam'ın müstakim duruşuyla aşılabileceğini düşünüyorum. Zaten bu konuda Avrupa Müslümanları gayet iyi mesafelerde aldılar. Yani o eskiden o neo-selefilerin rüzgarlarıyla birçok şey yürürken şimdi hamdolsun daha böyle sistematik, daha böyle aklı başında, aklı selim sahibi bir efendim noktaya geldiler. Şunu yalnız söylemek lazım. Belki istersen yetişecek mi vaktimiz?
Onu da alalım, kapatalım, ikinci bölüme devam edebiliriz arzu edersen.
Yani şöyle bir şey aslında söylemek istiyorum. Bu tür olayların, yani bu tür meydana gelen efendim İslamofobya dalgasının, yani İslam'ın özellikle Avrupa kıtasındaki ve diğer gayrimüslim ülkelerdeki yükselişine ben destek verdiğini düşünüyorum. Yani bu orta ve uzun vadede İslam'ın yükselişini engelleyemeyecek. Belki bunu ikinci bölümde daha çok irdeleyebiliriz.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okuryazarlığı programındayız. Kısa bir aranın ardından İslamofobi konuşmaya devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Merhabalar, Erkam Radyo'da Medya Okuryazarlığı programındayız. İlk bölümde İslamofobiyi konuştuk. Lütfü abi, biliyorsunuz Altınoluk Gündem her cuma yayınlanıyor. Buradan isterseniz bir kez daha dinleyenlere de duyuruda bulunalım. Her hafta yayınlanan Altınoluk Gündem'e abone olmak isteyenler yenilenen altınoluk.com.tr'den abone olabilirler. Her cuma Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeler, aynı zamanda kültür, sanat, teknoloji, aile, sağlık ve dileyenler için de olaylara daha derinlemesine bakmak isteyenler için de derin okuma bölümüyle güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta tabii Lütfü abi dünya İslamofobiyi konuştu ama bir yandan da hafta başında bir terör saldırısı girişimi vardı. Türkiye Afrin'de yaptığı terör örgütüne yönelik operasyonlardan sonra aslında sınır kapanmıştı. İlginç bir şekilde saldırıdan 3 gün önce hem Amerika hem Fransa Türkiye'de bulunan vatandaşlarına uyarıda bulunarak dedi ki Türkiye'de ses getirecek sansasyonel bir terör eylemi olabilir, dolayısıyla dikkatli olun dedi. Hemen ardından İskenderun'da iki terörist yakalandı. Daha doğrusu bir tanesi kendini patlattı, diğeri yakalandı. Yöntemleri de ilk defa aslında denenen bir yöntem, paramotor şeklinde aslında havadan geldiklerini tespit edildi. Tabii burada en büyük yorum şu: Amerika ve Fransa yeniden Türkiye'yi terör eylemleriyle dize mi getirmek istiyor? Bu herhalde bir süre daha konuşulacak çünkü bu boykot tartışmasında az önce bahsettik. Türkiye önü çekiyor. Cumhurbaşkanı kendisi bizzatihi Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı. Ne nasıl olur yorumunuz?
Boykot tabii çok böyle ilginç bir şey. Yani bir taraftan şimdi Renault arabalar var yani değil mi mesela? Şimdi reklam gibi olacak ama. Ya da diyelim bir takım mağaza zincirleri var. Yani Fransız malları o kadar aslında içimize girmiş ki böyle.
Evet.
Şimdi o noktada boykot ne kadar şey kalır? Tabii tüketicinin hafızası balık hafızasıdır İbrahim'ciğim. Yani tüketici balık hafızalıdır. Çıkarının olduğu yere bakar. Dolayısıyla belki birkaç gün bu bir şey olabilir. Bir tepki olarak ortaya konabilir. Ama aslında bu tür söylemler, bak ben bir şeyler yapabilirim, dikkat et sen, duruşuna dikkat et mesajı taşıyor aslında. Yani terör eylemleri de öyle aslında. Deminki o paramotor diye yeni bir tabirle ifade ettiğin terör eylemlerini planlayanlar, örgütleyenler, organizasyon. Bu bir sektör sonuçta. Yani nasıl bizler şimdi hep böyle Covid konuşuyoruz. Covid ile ilgili işte bağışıklık sistemini güçlendirecek bir takım efendim konulardan bahsediyoruz. Sizin bağışıklık sisteminiz güçlü olduğu takdirde dışarıdan gelecek terör saldırıları da size hiçbir şey yapamayacaktır, zarar veremeyecektir. Bizim eskiden sıkıntımız bağışıklık sistemimizin güçsüz olmasıydı. Çünkü mikrop her zaman var, her yerde. Bu tür örgütlenmeler hep olacak. Yani bu coğrafyada özellikle petrolün, işte efendim bir takım enerji kaynaklarının, bir takım geçiş yollarının olduğu bu bölgede hep birilerini kaşıyacak, örgütleyecek ve işte efendim en organize güçlere karşı, yani işte devletlere karşı bunları kullanacak. O devletlerin kendi içlerindeki o sistematik teröre karşı koyma mekanizmalarında bir zaaf yoksa, bağışıklık sistemleri bu anlamda güçlüyse, bu tür eylemler işte kendisini patlatmayla sonuçlanır veya işte bir takım böyle hasar, büyük hasarlara yol açmadan ortaya çıkabilir. Şimdi bizim 15 Temmuz'dan önceki hani bu hakikaten tırnak içinde ses getiren eylemlerin hepsinde aslında büyük zaafların olduğu ve bu noktada gerçekten böyle bir ne diyelim hainlikler yapıldığını şimdi daha yakından anlıyoruz, yeni anlıyoruz. Yoksa bu uyarıları yine yapıyorlardı onlar. Yani 3 gün önceden, 5 gün önceden ses getirecek bir eylem olacak tarzında bunları zaten yapıyorlardı. Herkes zaten teyakkuza geçiyordu ama bu küçük çapta bir olaya böyle dönüşmesi aslında bizim o kendi içimizdeki insicamdan, yani bir dik duruştan ve hainlere fırsat vermemekten kaynaklanıyor. Bu noktada hakikaten şey olursak, birliğimizi, beraberliğimizi korursak çok büyük sıkıntı olur. Su uyur düşman uyumaz. Yani bu sonuçta bunların tıynetidir, cibilliyetidir. Bizler de o noktada kendi tıynetimizin, cibilliyetimizin gereğini yapıp neyi savunmamız gerekiyorsa o noktada dik durmak mecburiyetindeyiz.
Tabii medya burada, yani terör konusunda tabii çok kullanışlı bir aparat aslında. Daha önceki bahsettiğiniz terör eylemlerinde, öyle eylemleri sonrasında Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığı mesela medya üzerinden ciddi bir şekilde işlenmişti. Bugün de aslında yine yakın dönemde, yani son bir haftadaki Avrupa medyasında öne çıkan başlıklara baktığımızda da medyanın oldukça aktif bir rol aldığını görüyoruz.
Evet, evet. Yani bu tabii bizim siyasi duruşumuzla da alakalı. Türkiye'nin biraz önce de bahsettik. Özellikle bu uluslararası ilişkilerdeki performansı korkutuyor özellikle Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği'nin hem kendi göçmenlerine yönelik hem de efendim Müslüman nüfusa yönelik bir onların üzerindeki etkimizi görmemesini düşünemeyiz. Yani bu önemli bir aslında nokta. Bunu gördükleri için de mevcut iktidarı bir hedef noktası haline getirmiş durumdalar.
Evet, yani İslamofobiden devam edelim isterseniz. İlk bölümde konuşmuştuk ama tabii medyada İslamofobi ayrıca konuşmamız gereken bir konu. Yine SETA'nın bir raporu var. Medyada İslamofobi raporu. Ben oradan birkaç başlık paylaşayım. Özellikle bu Müslüman düşmanlığı konusunda Avrupa medyası nasıl bir rol üstleniyor. Çeşit örnekler koymuşlar tabii. Ben öne çıkan birkaç tanesini hemen paylaşacağım. Mesela Avusturya, az önce bahsetmiştik. İslamofobik saldırıların en çok olduğu ülkelerden bir tanesi. Kronen Zeitung gazetesinin başlığı: Müslümanlara sınırları kapatın. Yani lütfen abi, şimdi o kadar net bir
duruş
şey
ki
aslında.
Değil mi? Çok net
yani,
bir duruş.
Ve yani baktığımız zaman kendi dünyalarını, felsefelerini temellendirdikleri özgürlükle, demokrasiyle hiçbir alakası yok. Yani net bir şekilde faşist bir söylem.
Ben tam tersi çok direkt kendi dünyalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum İbrahim'ciğim. Avrupa budur zaten. Yani şimdi Avrupa'nın insan hakları, demokrasi gibi söylemleri kendi gibi olanlar için geçerlidir. Yani diğerleri dediği o işte efendim siyahi olan, Müslüman olan, yani kendi ırkının ve kendi dininin mensubu olmayanlara karşı aslında Avrupa, yani bir hayvana, herhangi bir hayvana yapacağı muameleden çok daha düşüğünü yapar. Çünkü onun tıynetinde olan bir şey. Yani bu noktada çok şaşırtıcı bir şey yok aslında. Yani özellikle işte o aydınlanma, işte bir takım demokrasi idealleri, dünya efendim işte siyasi sistemin mükemmelliği, artık efendim insan haklarının geldiği nokta, işte hür ülke Avrupa, ya bunların hepsi aslında Avrupa'nın ötekine karşı tavrını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Burada yalnız acı bir şey var. Bunu bizim belki zaman zaman oturup düşünmemiz lazım. Yani senin insanın bile sonuçta oraya yönelik bir özlem içerisinde. Yani bizde mesela işte genç nüfusun %70'inin yurt dışında yaşamak istediği bir gibi bir şey var. İstatistik yansımıştı geçen haftalarda medyaya. Diğer taraftan bu göçmen ülkelerden, göçmenlerin daha doğrusu İslam ülkelerinden, yani seni de geçip, yani Türkiye'yi de bir şekilde aşıp o ülkelere kapağı atmak gibi böyle ilginç bir şey var. Aslında bu da yine konuşulması gereken bir nokta. Şu anlamda medyanın belki temsilleriyle de alakalı bir şey. Şimdi öyle bir tablo çiziliyor ki burası özgürlükler ülkesi, burası efendim bir refah cenneti. Yani halbuki yani batıda insan, yani yoksa parası veya bir şekilde kendini geçindirecek bir imkanı yoksa ölsün yani. Başka diğer bir İslam ülkesinde insanlar bir şekilde el uzatırlar ama bu Batı ülkelerinde bu anlamda çok vahşi bir piyasa sistemi var.
Evet.
Yani buna rağmen sizin böyle insanınızın oralara böyle özlem duyması, göçmen olanın gidip Türkiye'yi de geçip oraya göçmek istemesi, bunların da o noktada sergiledikleri düşmanlığa rağmen bunu yapıyor olmaları çok ilginç. Şimdi burada şeyi söylemek lazım. Özellikle bu son dönemde Fransa'daki birçok Müslüman aydın, iş adamı, hani hali vakti yerinde insanlar da bundan çok rahatsızlar. Onların mesela Türkiye gibi bir ülkede yaşamak, Türkiye gibi bir ülkede böyle bulunmak gibi bir şeyleri var. Arzuları var, istekleri var. Mesela bu ters bir kampanya da başlatabilir. Yani özellikle Avrupa ülkelerindeki durumu iyi, hem uzmanlık olarak çok iyi yerlere gelmiş, iyi paralar kazanıyor, hem de ticareti anlamında güzel işler yapan Müslümanların rahatsızlıklarıyla Türkiye'nin bu noktada oralara göre daha engin hoşgörü içerisinde olmasından kaynaklanan bir efendim fırsat oluşturduğu, dolayısıyla bir ters kampanyayla oradan insanların buraya gelebileceği de aslında konuşuluyor. Geçenlerde böyle bir gazete böyle bir manşet yapmıştı, iki tane Fransız hanımefendiyle, yani burada yaşayan ki Fransız hanımefendiyle. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir şey daha var. Biz tabii batıda yaşayan, orada doğmuş büyümüş, özellikle azınlık psikolojisiyle hem de Müslüman olarak batının gerçek yüzünü görmüş insanların kendi medyamızda, kendi efendim yayın kuruluşlarımızda seslerini çok daha duyurmalıyız. Temsilleri o noktada onların Avrupa'nın gerçek yüzünü göstermek için çok önemli. Yani şimdi Fransa yani bir şeydir, yani yüz karası bir ülkedir Afrika'da yaptıklarıyla.
Sadece Cezayir'de 1,5 milyon insanı öldürdüler.
Yani Cezayir asıllılar bu noktada bunu çok çok iyi bilirler. Fransızın ne olduğunu çok iyi bilirler yani. Yani bizim de o noktada medya temsillerimizin biraz daha böyle, şimdi mesela bu İslamofobi çalışmaları güzel. Yani kapaklarda ne var? İşte efendim bir takım işte saldırılar, istatistikler güzel. Ama bir de oradan insan hikayelerine yer vermek lazım. Yani insan hikayeleri çok önemli yani. Şimdi geçenlerde birisi anlatıyordu. Burada zannediyorum Afrika'dan bir iş kadını gelmiş burada. Kendisine buradaki şirketten bir yetkili yardımcı oluyor.
Onu gezdiriyor işte. Diyor ki ben ikinci günde o işlerini bitirdikten sonra ikinci günde şahsi olarak biraz alışveriş yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun diyor. Bunu karşılıyor, götürüyor bir yere. Bizdeki hiçbir yabancı şirketin mağazasına girmiyor İbrahim'ciğim. Diyor bu, ha burası yok, ben buraya girmeyeceğim diyor. Türk olanını ona götürüyor. Sonra başka bir mağaza, isimlerini vermiyorum ki şey olmasın. Yani bu boykot aslında, belki o açıdan isim de vermek anlamlı olabilir ama nereye gitse alternatifini arıyor ve oralardan alışveriş yapıyor. Sonra niye böyle bir tavır içerisinde olduğunu sorunca işte çay içerlerken diyor ki yani ben diyor çocukluğumdan beri diyor bunların diyor şeyiyle büyüdüm yani. Kabusuyla büyüdüm yani. Bu insanların diyor her şeyi, markası bana diyor o eski yaşadığımız vahşet günleri, benim ve halkımın yaşadığı vahşet günlerini hatırlatıyor diyor. O açıdan bizim böyle insan hikayelerini bulup yani
öne çıkarmamız
bir lazım. Fransız göçmeni için hakikaten yani işte insanların gidip alışveriş yaptığı bir marketin isminin bile ne büyük çağrışımlar yaptığı, ne tür efendim kötü hatıraları canlandırdığını anlamaya çalışmak lazım. Yani o noktada ben boykot yürümez, işte tüketici balık hafızalıdır derken aslında tam da burada söylenmesi gereken şöyle bir şey var. Bu böyle olmamalı.
Pozitif bir ataktan bahsediyorsunuz değil mi?
Evet. Hı-hı. Kesinlikle bu böyle, bu bir bilinçli bir şey olmalı. Yani en başından sade hayatın, yani sade hayat imana ait bir umdedir yani. En başından sade hayatın önde olduğu, daha sonrasında da bilinçli bir tüketiciliğin bir şekilde hep böyle tavsiye edildiği, yaşandığı, yani işte efendim benim çıkarım orada, o yüzden o ürünü alacağım değil işte. Yani orada senin her yatırdığın kuruş aslında bir yerlere bomba oluyor, bir yerlere nefret suçu oluyor, bir yerlerde İslamofobi oluyor. Doğru. Bunu böyle görmek lazım yani.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ve İbrahim'ciğim şöyle, el ceza min cinsil amel diye bir söz vardır. Yani ceza yapılan amelin cinsinden olmalı. Karşılık yani. Ceza bu arada karşılık demek. Mükafat da ceza olabilir yani. Karşılık. Şimdi bu adamlar paçavralara bir takım efendim ifade özgürlüğü adı altında resimler basıyorlar, karikatürler çiziyorlar, bilmem fotoğraflar, montaj işte şeyler yapıyorlar. Benzeri bir ceza vermek lazım onlara. Ben o noktada 6-10 günlerinde bir fotoğraf paylaşmışsınız. Bekleme sıralarında veya işte o marketlerde, insanların çok girdiği yerlerde, hani şimdi şeyler oluyor ya, işte burada durunuz, şurada durunuz, burada durunuz tarzında yerlere bir takım stickerlar yapıştırıyorlar. Macron'un fotoğraflarını koymuş Arap ülkeleri.
Oldukça zekice.
Gayet güzel. Yani bu anlamda aslında yani öyle bir tavıra böyle bir efendim ceza işte. Yani bu önemli bir, dolayısıyla zekice biraz daha belki hani o şiddeti, kaba şiddeti ortaya çıkartan bir yaklaşıma değil de, bir de geçenlerde mesela Hyde Park'ta bir olay oldu. Onu bilmiyorum takip edebildiniz mi? Hyde Park genellikle işte herkesin her şeyi söyleyebildiği, güya demokrasinin böyle bir nefes alanı veya herkesin her şeyi söyleyebildiği bir yer olarak bilinir. Orada bir kadının bir tanesi yanındaki erkekle beraber, muhtemelen onlar da Arap asıllı, İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle işte alaycı bir takım ifadeler kullanırken, tam da onu video çekerken böyle bir tane arkadan birisi geliyor, Allah ne verdiyse, ama o kadar da böyle stratejik bir vuruş yapıyor ki kadının böyle resmen feleği şaşıyor yani, nevri dönüyor yani. Tabii o hemen orada onu engelliyorlar, sonra polis onu oradan uzaklaştırıyor falan. Sonra anlaşıldı ki o tokatı vuran, ama hakikaten Osmanlı tokadı gibi bir tokat attı yani, bir aslı Hristiyanmış. Yani Hristiyan bir Arapmış yani. Şimdi soruyorlar niye böyle bir şey yaptın diye. Ya Allah falan diyordu diyor. Şimdi Allah onların da sonuçta God değil yani, Allah diye. Onlar da kendi üçlemenin tanrısını, evet, o şekilde adlandırıyorlar. Onu deyince ben kızdım, demek ki aleyhte bir şey söylüyor diye müdahale ettim diyor. Şimdi bunu da getirdiler, dediler ki işte efendim böyle bir video olarak, imaj olarak işte Müslümanlar bak en ufak bir ifade özgürlüğüne dayanamıyorlar, işte şiddete başvuruyorlar tarzında. Yani bizim zekice, daha belki onların da bu anlamda anlayabileceği tarzda, anlayabileceği derken şimdi hakikaten ifade özgürlüğünün tanımı çok farklı. Senin için böyle bir değerlerine saldırı gibi algılanabilecek bir şeyi o insanlar çok acayip bir böyle özgürlük havası içerisinde normal görebiliyorlar. Bunu da zaten böyle yapmaya çalışıyorlar. Yani bunlarla mücadelenin aslında yöntemlerini de belki tartışmak lazım bu noktada.
Evet, yani programın sonuna geliyoruz ama isterseniz birkaç manşet daha vereyim ben Avrupa basınından. Mesela Belçika'daki Le Soir gazetesi 2000'den fazla radikalleşmiş Müslüman Belçika'da. Yine hep bu imaja çalışıyorlar. Yani Müslümanlar radikaldir, terörle ilişkilidir.
Evet, evet. Buna klişelerle çalışıyorlar. Evet. Hep böyle bir takım cümleler var, kelimeler var. Onları kullanıyorlar.
Yine Bulgaristan'dan mesela bir örnek var. İslam saldırganlık dini diyen bir rahip Nova televizyon kanalına konuşmuş. Almanya basının %60 ve %80'i Müslümanları ve İslam'ı fiziksel şiddet, kadınların baskı altına alınması, fanatizm, kökten dincilik ve gericilik gibi olumsuz basma kalıp yargılar üzerinden resmediyor. Bu da bir araştırmanın sonucu bu arada. Alman medyasında %80'lere vuruyor Müslüman düşmanlığı, İslam düşmanlığı Lütfü abi. Danimarka'daki Radyo 24 yine aynı şekilde Avrupalılar tarafından kıtaya gelişleri engellenmezse Müslümanların Avrupa'nın sonu olacağını söylüyor.
Zaten bütün dert bu. Yani Avrupa'nın sonu da olacak İbrahim'ciğim. Yani gerçekten.
Öyle görünüyor.
Yani bir şeye gerek yok. Ben bunu birinci bölümün sonunda da ifade etmiştim. Yani bu aleyhteki her türlü tezvirat, aldıkları kendilerine göre tırnak içindeki tedbirler, bu efendim gidişatı engelleyemeyecek. Yani burada da işte Cenab-ı Hakk'ın bir planı var, takdir ilahi. Gidişat hep güzele doğru gidiyor. Ama bizim de Müslümanlar olarak yani gidişatı engellememek veya oradaki işte kendi vazifemizi fark etmek, payımızı arttırmak olumlu gidişata yönelik gibi bir sorumluluğumuz var.
Herhalde bu sonu görmüş olacaklar ki, onlar da yani hissediyor olacaklar ki, mesela Finlandiya'daki Sarastus dergisi Avrupa topraklarında Müslümanlara karşı etnik temizlik yapılmasını teklif etmiş. Yani herhalde başka türlü herhalde Müslümanların yükselişini önleyemeyeceklerini düşünüyorlar. Yine birkaç örnek daha paylaşayım hemen. Mesela İtalya'daki Libero gazetesi İslam okullardaki atıştırmalıklara da hakim. Yani Müslümanların aslında gündelik hayatına birebir
tüketici olarak da tabii üretici olarak da tüketici olarak da. Şimdi esas şey güç sıkıntı ne biliyor musun İbrahim'ciğim? Yani bunlar yaşlanıyorlar, nüfusları yaşlı. Gelen dinamik nüfus Müslüman. Şimdi hareket onlarda, canlılık onlarda, üretim onlarda, tüketim yerine göre onlarda. Dolayısıyla trendleri onlar belirleyecekler belki. Yani hayatın akışı oraya kayacağı için büyük bir telaş içerisindeler.
Evet, Hollanda yine biliyorsunuz İslamofobi konusunda bayraktar ülkelerden bir tanesi. O da Müslümanları düzenli olarak medyada, Müslümanlar düzenli olarak nefret vaizi, cihat aileleri, nefret sakalı gibi ifadeler kullanılıyor. Özellikle seçilmiş şeyler bunlar. Yani o imajı gösteren zihinlerde bu ifade kullanıldığı zaman ne geleceği az çok belli. Gelen de aslında ne? Charlie Hebdo dediğimiz evet. O dergideki o iğrenç karikatürlerdeki tasvir edilen evet, Müslüman
evet,
imajı
yani
aslında.
Başka yok zaten başka yani seviye bu. Hani şey vardır ya İngiliz takımlarında böyle sağdan ortaya atar adam. Ondan sonra ön kalede ön direkte birisi vardır, arka direkte birisi vardır. Bir şekilde çalışılmış hareketler bunlar.
Evet.
Deriz yani direkt. Bunlar da çalışılmış hareketler. İfadeler belli bir merkezden çıktığı ne kadar açık ve net. Yani o noktada şöyle bir şey var. Rebiülevvel ayındayız. İki gün evvel Mevlid Kandili'ydi. Canımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o noktada kendisine, şahsına, ailesine ve aziz hatırasına yapılan bu saldırılar ona hiçbir şey eksiltmez. Bizim sevgimizi de ziyadeleştirir. Ama bu insanların yani bu zavallıların o noktada ortaya koyacakları bu efendim nefret suçları da yine İslam'ın yükselişini, Allah Resulü'nün insanlara en büyük umut oluşunu engelleyemeyecek. Yani belki daha sonra konuşuruz diye bir cümleyle sözlerimi bitireyim. Bu mevzu aslında İslam'ın diriliğinin de göstergesidir. Her şeyi ehlileştirdiler ama İslam'a bu noktada hala nüfuz edemiyorlar. Burada da bunun tabii en büyük teminatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. O sünnet orada dimdik durdukça senin nasıl uyuyacağından, nasıl tuvalete gideceğine, nasıl efendim giyineceğinden, nasıl tebessüm edeceğine, nasıl yemek yiyeceğinden, nasıl efendim hayatını yaşayacağına dair en ince her detayı tespit ve tayin ettiğinden İslam sünnetle Allah'ın izniyle hep diri kalacak ve bu zaten en büyük korkuları. Efendimiz'e saldırmaları da o yüzden biraz yani.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programının sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.